adımız ve oyunumuz için.
Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın son iş günündeyiz ve TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında Hayatın Sesleri'nde işte yine birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün yine programımızda çok önemli, çok özel konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Sizin de bizimle olmanızı bekliyoruz. Hafta içi her gün 15-16 arası olduğu gibi. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Hayatın Sesleri'ne hepinizi bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatın. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilir. Bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Bugün programımızda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Sevgili dinleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının ana dillerini etkin bir şekilde öğrenmeleri ve Türk kültürünün temel unsurlarını tanımaları amacıyla bakanlığımızca Türkçe ve Türk kültürü dersleri veriliyor ve öğretim materyallerinin geliştirilmesi süreci başladı. Bu çalışmalarla ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Özay Karadağ stüdyomuzda olacak ve çalışmaları birlikte değerlendirecek. 3-9 Kasım tarihleri arası organ bağışı haftası olarak kutlanıyor. Geçtiğimiz günlerde de bu konuyla ilgili detaylı konuşmuştuk. Bu hafta dolayısıyla farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Organ bağışının dini yönü üzerine Ankara Valiliği İl Müftülüğü uzman vaizi Aynur Yaşar Hanımefendi ile yine güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri güzel bir müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Seninle sonumuz ne olacak? Belki bu aşk ölümsüz, belki yarım kalacak. Bilmiyorum seninle sonumuz ne olacak? Belki bu aşk ölümsüz, belki yarım kalacak. Her gün değişiyorsun, avutuyorsun beni. Bir bilmece gibisin, çözemedim ben seni. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın, söküp atamıyorum. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın, söküp atamıyorum. Thank you. Bazı gün darılırsın, bazı gün barışırsın, bazı günde kaybolur, hasrete karışırsın. Bazı gün darılırsın, bazı gün barışırsın, bazı günde kaybolur, hasrete karışırsın. Her gün değişiyorsun, avutuyorsun beni. Bir bilmece gibisin, çözemedim ben seni. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın, söküp atamıyorum. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın, söküp atamıyorum. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Özay Karadağ hocamızla bugün güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Özellikle yurt dışında yaşayan Türk çocuklarımıza yönelik olacak sohbetimiz. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının ana dillerini etkin bir şekilde öğrenmeleri hepimizin en büyük arzusu. Tabii ki değerli hocalarımız bu konuda çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyorlar ve tabii ki Türk kültürünün temel unsurlarını tanımaları, Türkiye'yi de kendi vatanları bilip ki biliyorlar ama çoğu zaman Türkçe konuşamadıkları için böyle arada kopukluk oluyor galiba. Hocam mutlaka daha iyi aktarır bizlere. Hocam isterseniz öncelikle oradaki eğitim sistemi nasıl? Bu eğitim sisteminden ne gibi eksiklikler görüldü ve bu tür çalışmalar başladı? Öyle başlayalım evet. Biz de.
Şimdi Türkiye'den işçi göçüyle başlayan süreç, yani bugün artık Avrupa'da yerleşik olarak yaşayan vatandaşlarımız için dil edinimi ve dil öğrenme ve dili kullanma bakımından bazı zorluklar ortaya çıkarttı. Başlangıçta Türkiye'ye dönecekleri varsayılan vatandaşlarımız yaşadıkları ülkenin vatandaşları oldular ve dolayısıyla o ülkelerin eğitim sistemlerinin bir parçası haline geldi çocukları da. Dolayısıyla çocuklarımız ana dillerine maruz kalma durumları farklılık göstermeye başladı. Ve okul sisteminde başarılı olabilmek için de aileler zaman zaman çocuklarıyla Türkçe konuşmaktan bile uzaklaşan aileler oldu. Yani böyle bir durumla da karşılaştık. Dolayısıyla gelinen noktada çocuklarımızın yani yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının Türkçe ile ihtiyaçları, Türkçe eğitimine ihtiyaçları oldukça fazla. Bunu Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü bir yurt dışı personeli tarafından gerçekleşiyor ya da şöyle söyleyelim, Türkiye'den gönderilen öğretmenler bu eğitimi gerçekleştiriyorlar. Bu genel anlamda baktığınızda bu bir seçmeli ders statüsünde. Okulların tatil olduğu bir dönemde çocukların diğer seçmeli dersleriyle birlikte aldıkları bir ders. Ve bu derste aslında Türkçe ile karşılaşıyorlar ve iyi bir Türkçe ile karşılaşmaları gerekiyor. O yüzden de bakanlık bu konuda bir araştırma başlattı. 2017 yılında bir araştırma başlattı. Burada Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık Hanımefendi öncü bir rol üstlenmiş oldu. Kendisi 2017 yılında bir KAGEP projesi kapsamında bir proje tasarlattı. Bu proje kapsamında yurt dışında bir şey yaptık. Nedir? Bir araştırma gerçekleştirdik.
Bu arada KGEP'in açılımını da söyleyelim hocam, evet. Eğer hani bilmiyorum bir anda aklımızda varsa.
Kalkınma için Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirmesi Programı. Hı hı. Bu program kapsamında bir gezi düzenledik. Yani yurt dışındaki Türk çocuklarına ulaşmak için İsviçre, Almanya ve Fransa'ya bir gezi düzenledik. Hı hı. Bu gezi kapsamında da yaklaşık 130 öğrenciyle, yani orada yaşayan, orada eğitim alan 130 öğrenciyle görüştük.
Öğrencilerin yaş grupları nedir?
Bunlar farklılık gösteriyordu. Yani öğrenciler alt yaş grupları, yani 7 yaşında çocuklar da vardı. 8, 10, 14 yaş grubunda çocuklar da vardı. Bu eğitimi almış, yani Türkçe ve Türk kültürü dersini almış. Hı hı. Üniversiteye devam eden çocuklar da vardı. Yani burada amacımız aslında çocukların bu derste ilişkin talepleri, beklentileri nelerdir onları belirlemeye çalıştık. Hı hı. Yani çocuklar bu dersten ne tür bir beklenti içindeler? Yani derse ilişkin, dersin verimliliğine ilişkin hani ne yapılırsa ders daha verimli olur. Ya da çocuklar ne olursa derse devam konusunda daha istekli olurlar. Hı. Aslında bunu öğrenmeye çalıştık.
Anket mi hazırlandı?
Yok, yüzle gerçekleşen görüşmeler. Yani nitel bir araştırma gerçekleştirdik. Yüzle görüşmeler yoluyla gerçekleşti. Ve bu çocuklarla yaptığımız görüşmelerin sonrasında bir anket hazırlayıp yurt dışı teşkilatında çalışan bütün öğretmenlere bu anketleri gönderdik. Yani çocuklardan elde ettiğimiz, velilerden elde ettiğimiz, sadece çocuklarla görüşülmedi.
Anne babalarla da görüşüldü.
Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de görüşüldü. Bütün bu veriler bir ölçek haline dönüştürüldü ve yurt dışı teşkilatında görev yapan bütün öğretmenlere gönderildi. Onlardan elde edilen veriler tekrar değerlendirildi ve bulguya dönüştürüldü. Hı hı. Böyle bir süreçte başladı. Yani başlangıçtaki ihtiyaçları belirlemek, bir program geliştirmek ya da bir materyal geliştirmenin ön aşaması aslında ihtiyaçların neler olduğunu kesin bir biçimde belirlemektir. Bu anlamda ihtiyaçları belirlemekle başladı süreç.
Peki hocam, sizin hani Türkiye'deyken şunlar büyük ihtimalle noksandır dediklerinizle onların söyledikleri örtüştü mü?
Yani şöyle söyleyebiliriz. Yani yurt dışındaki çocuklar 7 yaşında harika Türkçe konuşan çocuklar var. Yani 8 yaşında harika Türkçe konuşan çocuklar
ne
var.
Ne güzel.
14 yaşında dinlediği her şeyi anlayan ama kendini sözlü olarak kullanamayan, yani dili üretemeyen çocuklar var. Yine 14 yaşında mesela dili ne anlayan ne de konuşabilen çocuklar var. Yani hiç Türkçe öğrenmemiş. Yani aile şöyle düşünmüş. Çocuk okul sistemi içinde başarılı olsun diye kendi çocuğuyla Türkçe konuşmamış. İlgili ülke hangi? İşte Fransa ya da ne bileyim Almanya ya da İsviçre'de o ülkenin diliyle konuşmuş. Ve dolayısıyla çocuk 14 yaşına gelmiş, hiç Türkçe bilmiyor. Dolayısıyla bu çocuk ama aile istiyor ki artık okulda belli bir başarı seviyesine geldi. Artık Türkçe öğrensin diye Türkçe ve Türk kültür dersine gönderilmiş.
Çok geç kalınmış oluyor mu peki bu aşamada?
Yani bu çocuklar her halükarda bir aile ortamlarında çok sınırlı da olsa Türkçe duyuyorlar ama tamamen bir yabancı kabul edebileceğimiz bir kişi değiller. Yani bir yabancıya Türkçe öğretmek mantığıyla bakmıyoruz. Mutlaka motivasyonları daha farklı oluyor. Hı hı. Aşinalıkları daha yüksek oluyor. Her ne
İstekleri
kadar
dil, daha fazla oluyor, evet, değil mi?
Dil ne kadar da sınırlı konuşulmuş olsa da çevrelerinde, yani daha az tercih edilmiş olsa da bu çocuklar Türkçe öğrenmek bakımından aslında daha yetenekliler. Ancak yani asıl sorun bu dersin statüsüyle ilgili. Yani ders seçmeli bir ders. Okul başarısına etki etmeyen bir ders.
Ve sayısı da azdır mutlaka ders sayısı.
Ders sayısı haftada 2 saatlik bir zamanı kaplıyor. Dolayısıyla bu derse çocukların toplanmaları ve dağılmaları da dikkate alınırsa o 2 saatte çok verimli gerçekleşmiyor. Bu 2 saatlik süre içinde verimli bir şeyler yapmak, iyi bir şeyler yapmak, başarılı, yani çocuklara kendi kültürlerini tanıyabilecekleri, kendi dillerini duyumsayabilecekleri bir eğitim süreci hazırlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bunu gerçekleştirmek, bunu yapabilmek öğretmenler için oldukça güç. Çünkü bu çocuklar Türkiye'de hiçbir şartta bulunmayan başka bir özellik gösteriyorlar. Türkiye'de mesela herhangi bir sınıfa gittiğiniz zaman aynı yaş grubundan benzer çocuklarla karşılaşıyorsunuz. Ama Türkçe ve Türk kültürü dersinin işlendiği sınıfta 7 yaşındaki çocukla 12-13 yaşındaki çocuk aynı ortamda bulunuyor. Ve 7 yaşındaki çocuk 12-13 yaşındaki çocuktan daha az, özür dilerim, daha fazla Türkçe biliyor olabiliyor. Ya da tam tersi durumlar gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla çok yaş grubunun bir araya geldiği farklı bir birleştirilmiş sınıf düzeni. Bu sistem içinde çocuklarımıza biz Türkçeyi öğretmeye çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz bu konuda gayretler çalışıyorlar.
Aslında algıları ne kadar farklı olur 7 yaşındaki bir evet. çocuğun 14 yaşındaki. Yani her ne kadar Türkçeyi biliyor olsa da bir şey öğretildiğinde anlama ve algılama ve onu geri dönüştürebilme düzeyleri çok farklı. Bu anlamda bayağı zorluk çekiyorlar.
Oldukça. Ama çocukların bir biçimde kendi kültürlerini tanımaları ve içinde bulundukları toplumda baş etme stratejileri geliştirebilmeleri gerekiyor. Yani kendi kültürüyle övünebilecekleri, kendi kültürünün değerli olduğu, önemli olduğunu hissedebilecekleri, argümanlar kazanabilecekleri bir eğitime ihtiyaçları var. Bu eğitimi hani dediğim gibi Funda Hanım bu konuda çok hassastı. Yani Funda Kocabıyık Hanım şimdi Uşak Valimiz kendisi. bu konuda çok hassastı ve bu sürece çok ciddi katkıları da oldu. Kendisi özel olarak çok fazla üzerinde durdu. Tabii bakanlığımız da tabii buna özel bir önem verip bu faaliyetleri sürekli olarak destekledi. Burada çocukların baş etme stratejisi dediğimiz şey yani kendi kültürlerini tanımak istiyorlar. Bilmek istiyorlar. Kendilerine karşı söylenen herhangi bir söylemde karşılarındaki kişilere bir argüman olarak onu kullanmak istiyorlar. Yani ama bununla ilişkin çok fazla bilgileri yok. Mesela Türkiye ile ilgili olumsuz herhangi bir şey söylendiği zaman okulda konuşulduğu zaman bir şey söylemek istiyorlar. Yani derste diğer arkadaşlarına, öğretmenlerine bir şey söylemek istiyorlar. Bir argüman üreterek hayır öyle değil demek istiyorlar ama argümanları da yok. Dolayısıyla ders sadece bir Türkçe dersi değil, aynı zamanda bir Türkçe ve Türk kültürü dersi. Kendi kültürünün güzel yönlerini, önemli, değerli yönlerini tanıyabilecekleri bir ders haline gelmesi gerekiyor. Elbette daha önceki aşamalarda daha önce hazırlanmış 2009 yılında hazırlanmış program ve ona bağlı olarak üretilen materyaller de var. Ancak o biraz da Türkiye şartlarını dikkate alarak hazırlanmış materyaller olduğu için öğrenciler çok fazla kullanamamışlar. Yani bu tip materyalde çok fazla...
Neydi o materyaller?
Yine ders örneğin? Kitapları vesaire ama oradaki materyallerin zaten kullanım süreleri dolmuş ve kullanılmaz durumda. Yani 2005 bir öğretim materyali 5 yıl kullanılıyor bakanlık sistemi içinde. Şu anda kullanılmıyor zaten o materyaller.
O materyaller ders kitapları evet, okullar kitapları. Tarafından çocuklara evet. veriliyor değil mi?
Ülkemiz tarafından. Ha, şunu da söylemeliyim. Yani bizim en çok karşılaştığımız şey şuydu. Özellikle ihtiyaç analizi sırasında karşılaştığımız durum buydu. Ülkelerinin, kendi ülkelerinin çocuklara, orada yaşayan çocuklara ders kitabını veriyor olması yani değerli hissettiriyor. Çocukları çok kendilerini mutlu hissediyorlar. Yani ve kitabı çok önemsiyorlar. Yani Türkiye'den gönderilmiş.
Bunu bana Türkiye'deki evet, büyüklerim evet. verdi. Devletim
beni
devletim
unutma
verdi
diye. Beni unutmadı. Bana bu kitabı gönderdi. Çok değerli buluyorlar. Yani öğrenciler bu anlamda hem öğrenciler hem veliler yaptığımız sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri kitap kısmını çok önemsiyorlar. Yani bir o aslında ülkeyle bağ kurdukları somut bir şey haline geliyor. Her ne kadar eğitim de somut bir şey olsa da kitap bunu somutlaştıran bir araç haline geliyor. Dolayısıyla bunu çok sıklıkla ifade ettiler. Yani karşılaştığımız bütün görüşme noktalarında en az birkaç kez ifade edilmiş şeylerden, bilgilerden bir tanesi budur. Dolayısıyla burada yani biz oraya kitap değilse de materyal göndermek Anladım. Zorundayız. Yani buradan bir şeyler göndermek, evet. hediye kabilinden bir şeyler göndermek durumundayız. Onun karşılığı oradaki çocuklar için çok daha büyük. Ve tabii ki çocukların keyifle yapabilecekleri, yani etkinliklerinden keyif alabildikleri, ne bileyim bunu yaparken de küçük argümanlar öğrendikleri, dili duyumsayabildikleri materyaller, dinleme materyalleri, ders materyalleri bu anlamda olursa bu aynı zamanda çocukları güçlü de kılacak.
Tabii.
Yani hem dili dair bir takım anlam zenginleşmesine sahip olacaklar. Ama aynı zamanda bunun yanında o argümanları da kazanmış olmaları onun için çok daha değerli olacak. Bu bakımdan Türkiye'den yurt dışına gönderilen materyaller bizim açımızdan son derece kritik, son derece önemli.
Şimdi güncelleştirilmesi ve yenileştirilmesi çalışmaları yine sizin tarafınızdan gerçekleştiriliyor ya da detaylarını sizden alalım.
Şöyle söyleyeyim. Biz bu çalışmaya ihtiyaç analiziyle başlamıştık. Yani o önce bir başka projenin içinde bir geziyle başlamıştık. Yani kalkınma için uluslararası işbirliği altyapısının geliştirilmesi programı kapsamında bizde de bir gezi ayarlanmıştı. Bu ihtiyaç analizini yaptığımız. Sonra 2010
Gezer dediğiniz üniversite hocaları
evet,
mı?
Evet, öğretim üyeleri. Yani yaklaşık 5-6 kişilik akademik bir ekipten oluşuyor. Bunun arkasından yine yaklaşık 15 kişilik bir akademisyenler ekibiyle biz bir öğretim programı tasarladık.
Branşlar nedir bu öğretim üyelerimiz?
Öğretim üyelerimiz Türkçe alanından gelen öğretim üyelerimiz vardı. Sosyal bilgiler eğitimi alanından gelen öğretim üyelerimiz vardı. Eğitim programları alanından gelen öğretim programlarımız, öğretim üyelerimiz vardı. Sosyoloji alanından gelen, ki bize en önemli katkılı sağlayan arkadaşlarımızdan birisi de o oldu. Çünkü yani çocukların içinde bulundukları o toplumsal şartları tanımlamak ve ona uygun bulguları yorumlamak bakımından çok etkili oldu. Yine Türk Dili Edebiyatı alanından uzman arkadaşlarımız katıldı. Sınıf öğretmenliği alanından uzman arkadaşlarımız bulundu bu program geliştirme sürecinde. Yaklaşık 15 kişilik bir grupla bu program hazırlandı ve 2018 Haziran'ında işte Tebliğler Dergisi'nde yayınlandı. Yani şu anda zaten bir öğretim programımız var.
Var.
Bu program ateşeliklerimiz tarafından yurt dışında ilgili dillere, her ülkenin diline çevrildi ve o şeylere sunuldu. Yani ilgili ülkelerin eğitim birimlerine takdim edildi. Şimdi yaptığımız şey de aslında bu programa uygun öğretim materyalleri. Tabi buradaki ihtiyaçları da ben şunu da söylemek isterim. Yani aslında burada tek tip bir materyalden de bahsetmiyoruz. Çünkü karşımızdaki grubun özellikleri çok değişken olduğu için birden çok, yani çoklu çözüme ihtiyacımız vardı. Bu anlamda bir her çocuğun eline gidecek, eline ulaşacak bir kitaba ihtiyacımız var. Yani her seviyede, temel eğitim seviyesinde bulunan yaklaşık 8 farklı seviyede çocuklara ulaşacak kitaplara ihtiyacımız
temel
var.
Temel eğitim dediğimizi de yine detaylandıralım. Yani İlkokul ve ortaokul düzeyine değil mi? Liseyi kapsamıyor.
Lise 1. sınıftaki öğrenciler de 8 seviye kitaplarını kullanarak bu derse katılabilirler. Evet. Yani orada o bakımdan bir sınırlayıcı bir şey değil. Yani seviye olarak 8 seviye olarak tasarlandı program ve dolayısıyla öğretim programının bu seviyelendirmesine bağlı olarak her çocuğun eline ulaşacak bir kitabımız olacak. Bu birincisi. Hiç Türkçe bilmeyen çocuklar var. Kendi çocuklarımız var. Kendi çocuklarımızın Türkçe bilmeyen, mesela Alman, Türkçe bilmeyen Fransız, Arap arkadaşları var. Bu derse katılıyorlar. Seçmeli bir ders oldu.
Öyle mi?
Tabii.
Derste yabancı çocuklar da var. İlgi duyan.
Evet.
Ne güzel.
Dolayısıyla bu yabancı çocukların da Türkçe bu derse Türkçe öğrenmek gibi niyetle katılıyorlar. Onların Türkçe öğrenebilmeleri, yani bir hiç bilmeyen bir çocuğun kullanacağı materyalle Türkçe biraz konuşabilen çocuğun kullanacağı materyal aynı materyaller değil. Dolayısıyla biraz daha bunun farklılaşması gerekiyor. Temel düzeyde bir A1-A2 seviyesinde bir Türkçe öğretim kitabı da, yani yabancılara Türkçe öğretim mantığıyla yurt dışındaki Türk çocuklarına, Türkçe bilmeyen Türk çocuklarına Türkçe öğretimi A1-A2 kitabı da hazırlanıyor.
O her iki çocuğa da fayda sağlayacak şekilde.
Yani Türkçe öğrenen, yani yabancı çocukta Türkçe az konuşan bizim çocuklarımız içinde destek olarak kullanılabilecek, öğretmenlerin her an elinin altında bulunabilecek kitaplarımız var. Bunun yanında öğretmenlerin tabi bu olağanüstü bir birleştirilmiş sınıf. Yani 8-9 farklı yaş seviyesinden dil seviyeleri birbirlerinden tamamen farklı olan çocukların bir araya geldikleri bir sınıf. Öğretmenin bununla baş edebilmesi için çocukların bir grubu, yani birleştirilmiş sınıf mantığında grup çalışmaları, bireysel çalışmalar yaptırması gerekiyor. Ama bizim için en önemli şey çocukların bu ders kapsamında bir araya gelmiş olmaları. Hepsinin bir anda etkileşebilecekleri, hepsinin aynı anda etkileşime girebilecekleri ortak etkinlikler de yapmaları gerekiyor. Yani 7 yaşındaki çocukla 11 yaşındaki çocuğun birlikte yapması gereken etkinlikleri uygulamaları olması.
14 yaşındaki çocuğun sıkılmayacağı ama 7 yaşındaki çocuğun da algılayabilecek,
katılabileceği. Oyunlar, drama çalışmaları gibi etkinlikler tasarlamamız gerekiyor. Bunun için de bir öğretmenlerin elinde bulunacak bir anlamda yöntem kitabı, bir etkinlik uygulama kitabı da hazırlanmış oluyor. Yani bu tek bir kitap, tek bir setten ilgili bir şey değil. Aynı anda 3 farklı materyalin üretilmesi söz konusu.
Bu anlamda bilgisayar tabii o yaş çocuklarının vazgeçilmezi. Hani bilgisayar programları var mı? Onları daha çok bu derslere çekecek olan ya da yazılımlar üretiliyor mu?
Bunun tabii öncül olarak bu materyallerin kullanılması gerekiyor. Bunun dışında ileriye dönük olarak materyaller dediğimiz, yani zenginleştirilmiş işte cep telefonlarına, tabletlere uygulama olarak indirilebilecek programlar geliştirilecek. Ama şu anda öncelik meselenin aciliyeti daha çok temel kitapların üretilmesinde. Temel kitaplar üretildikten sonraki aşamada bunları destekleyecek biçimde
tabletlerle ve şeylerle, cep telefonu ya da diğer teknolojik araçlarla kullanılabilecek materyaller üretilecek.
Hı hı. Peki öğretmenlerimize bu materyallerin ileriki seviyede internet üzerinden ya da bilgisayar üzerinden gerçekleştirecekleri eğitimlerde öğretmenlerimize de ayrı bir eğitim verilecek mi? Hani eğiticinin eğitimi gibi, evet, bir eğitim.
Yani bu temel çözümlerimizden bir tanesi de öğretmenlerin hizmetçi eğitimiydi.
Hı hı.
Yani çünkü farklı alanlardan, farklı branşlardan gönderilen, görevlendirilen öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin sağlanması gerekiyor. Bu anlamda öğretmenlere yönelik de bakanlık, yani en azından fikir paylaşımı anlamında birçok kez Funda Hanım'la bunları karşılıklı olarak konuştuk.
Hı hı.
Öğretmenlerin hizmet içinde eğitimi, hatta bulundukları ülkelerde eğitimlerinin, hizmet içi eğitimlerinin sağlanması gündeme geldi. Ama bu da tabii planlanması gereken şey. Çünkü
tabii
öğretmenlerin de dağınık, ama şöyle bir şey özellikle konuşulmuştu, özellikle gündeme geldi. Orada da Avrupa ülkelerinde de belli aralıklar var, belli boşluklar var. Dolayısıyla öğretmenlerin bu boş tatil dönemlerinde bu anlamda geliştirilmeleri, işte hizmet içi bir takım eğitimlerin planlanması söz konusu. Ama tabii o bakan, biz şey tarafında olduğumuz için bakanlığın planlayabileceği bir şey. Üniversitelerle işbirliği içinde yapılabilir, daha farklı bir yolla geliştirilebilir. Onu çok bilemiyorum ama birçok kez gündeme gelen konulardan bir tanesi. Yani öğretmenlerin sürekli olarak desteklenmesi ve örneğin materyal geliştirme konusunda desteklenmesi.
Hı hı.
Örneğin e-materyalleri kullanma konusunda, ki biz bunu yapmak zorundayız. Şundan dolayı zorundayız. Biz çok sınırlı bir zamanda öğrencilerle bir araya geliyoruz. Yani bu ders 2 saatlik bir ders kapsamında bir araya geliyor öğretmenler. Dediğim gibi bu dersin başlangıcı, bu dersin bitişi, yani toplanma ve dağılma arasında
çok kısa bir
evet, zaman kayıplarımız da söz konusu. Halbuki mesela öğretmenin öğrenciye verebileceği, öğrencinin keyifle yapabileceği bir uygulama görevi, bilgisayarında, internet üzerinden izleyebileceği, hatta öğretmenin internet üzerinden değerlendirebileceği bir sisteme ihtiyaç var. Yani bu bir nevi izleme sistemi gibi. Ve bunun, çocukların da bunları paylaşabileceği yeni platformlar bulması bakımından yine ağ ortamı son derece etkili olarak kullanılabilir. Dolayısıyla ama tabii bu bütün bunların hepsinin bir anda çözülmesi çok mümkün olmadığı için, yani
zamanla gerçekleşecek.
Öncelik somut materyallerin.
Hı hı.
Çünkü çocuklar çok değer veriyorlar. Yani kitaplarının
evet,
olmasına çok değer veriyorlar. Öncelikle kitaplar, arkasından sanıyorum bakanlık bu anlamda diğer materyallerin üretilmesi, diğer süreçlerin de oluşturulması ve gerçekleştirmesi konusunda çalışmalar yapacaktır.
Peki okulları bu gelişimden memnun mu? Yani yardımcı oluyor mu hem öğretmenlere hem de öğrencilere?
Ya bir şöyle söyleyelim. Mesela burada bazı sorunlarımız var. Yani bizim buradan gönderdiğimiz öğretmenlerimizin zaman zaman böyle bir iletişim sorunu yaşadıkları oluyor. Tabii bu biraz da Türkiye'nin, dediğim gibi, Türkiye'den gönderdiğimiz öğretmenler dil ve iletişim konusunda bazen sorunlar yaşayabiliyorlar.
Hı hı.
O yüzden zaten Türkçe öğretmenlerinin oranı çok düşük şeylerin içinde, gönderilen öğretmenlerin içinde.
Yani hangi branşlarda öğretmenlerimiz gidiyor?
Sosyal bilgiler olabiliyor. Beden eğitimi olabiliyor. İngilizce, Almanca sınıf öğretmenliği alanlarından olabiliyor. Bunların olmasında bir sakınca yok. Yani burada bir sakınca olduğu için söylemiyorum. Mesela beden eğitimi öğretmeni halk oyunları çalışması için olması gerekiyor. Yani yabancı dil yeterliliği varsa ve oraya gittiği zaman bu faaliyetleri gerçekleştirebiliyor. Yani ama tabii beden eğitimi öğretmeni oraya gittiği zaman ama aynı zamanda Türkçe dersi de vermek durumunda kalıyor. O yüzden hizmet içi eğitime ihtiyacı var.
Anladım.
Yani bu bir baktığınız zaman toplamda yani oraya gönderdiğimiz, yurt dışına gönderdiğimiz, dünyanın değişik yerlerinde, yani Avrupa, çoğunluğu tabii Batı Avrupa ülkelerine gidiyor. Yani öğretmenler gönderiliyor ama dünyanın değişik yerlerinde de bu faaliyetler devam ediyor. Dolayısıyla öğretmenlerin, farklı alanlardan gelen öğretmenlerin,
hı hı,
bu faaliyetleri eksiksiz olarak sürdürebilmesi için destek almaya ihtiyaçları var. O daha sonra sürdürecek. Ama benim bu şey mi, özellikle e-materyaller, yani ağ üzerinden paylaşılacak materyaller konusunda birçok kez bunu da görüştük. Dolayısıyla bu materyallerle ilgili olarak da şunu söyleyebilirim. Yani çocukların kendilerini bir platform bulmaları lazım. Yani kendilerini ifade edecek. Yani bu derse ilişkin, bu derste elde ettikleri verimi paylaşabilecekleri platformlara da ihtiyaçları var. Anneyle, aileyle ilişkilendirmeye de ihtiyacımız var. Yani aileler çocuklarını buraya gönderiyorlar, bu derslere gönderiyorlar ama bu derslerin içerikleriyle ilgili çocuklarla iletişime geçmeleri.
En azından bilgi sahibi olmaları.
Evet. Yani çocuklarıyla iletişime geçmeleri mesela bunun verimliliğini de artırabilir. Ve ben mesela özellikle yurt dışından dinleyen dinleyicilerimiz varsa onlara özellikle söylemek isterim. Yani bu derse katılmaları çok değerli. Bu ders içinde çocuklar bir araya geliyorlar ve etkileşime geçiyorlar. Aile istemezse, aile bunu istemediği zaman
çocuğu bilmezse,
bu derse katılım zorunlu değil. Yani bu mecburi bir ders, seçmeli bir ders statüsünde. Dolayısıyla ailelerin bu konudaki duyarlılıkları bizim için çok önemli.
Evet. Değerli hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Eminim gerçekleştirdiğiniz hem bu çalışmalar hem de öğretim materyallerinin geliştirilmesi konusunda yaptığınız çalışmalar yurt dışında yaşayan Türk çocuklarımız için son derece önemli ve kıymetli olacak, olmaya da devam edecek. Emeklerinize sağlık olsun diyelim ve size bir kez daha teşekkür ederim katıldığınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Özay Karadağ hocamızla yurt dışında yaşayan Türk çocuklarımızın ana dillerini etkin bir şekilde öğrenmeleri ve Türk kültürünün temel unsurlarını tanımaları amacıyla gerçekleştirilen Türkçe ve Türk kültürü dersleri üzerine biraz sohbet ettik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi bir müzik aramız var. Hemen sonrasında diğer konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Dude.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Valiliği İl Müftülüğü Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bugün bizimle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Çok teşekkürler.
3-9 Kasım tarihleri arası organ bağışı haftası olarak kutlanıyor. Doktorumuz gelmişti bu konu üzerine. Güzel bir program gerçekleştirmiştik. Organ bağışı konusunda farkındalığın artırılmasını çok önemsiyoruz. Bir de organ bağışının dini yönü var. Dini yönü üzerine bugün sizinle güzel bir söyleşi gerçekleştirelim, dinleyicilerimize ulaştıralım istedik. Organ bağışına geçmeden önce sağlıktan biraz bahsedelim. Sağlığın dinimizde ne şekilde anlatıldığı ve insan sağlığının ne kadar önemli olduğu konusunda dinimiz nasıl bakıyor bu konuya? Öyle başlayalım, sonrasında organ bağışına devam edelim.
Sağlık aslında Allah'ın dünyada insana verdiği en büyük nimetlerden biri. Peygamber Efendimiz de hani insanın kıymetini bilmediği iki değer olarak nitelendirir. Aslında önemine binaen hani dikkat edin anlamında bir uyarı vardır orada. Hı hı. O da nedir? Sağlık ve boş vakit. Hı hı. İkisi insan için dünyada en değerli şeylerden birisi. Hani sağlığımız yoksa ağzımızın tadı da yoktur deriz ya. Hı hı. Dünya siz bizim de olsa sağlık bütün o dünya nimetlerinden faydalanabilmek için bize verilmiş en büyük emanet olarak görülür. Hı hı. Onun için öncelikle birinci aşamada sağlığın kıymetinin bilinmesi bizden istenilir. İkincisi de sağlığımız olmadığına ne yapacağız? O zaman da tedavi olmak. Yine dinimiz için ikinci bir şey, eğer sağlığımız yerinde değilse Allah'ın Şafi isminin bir tecellisi olarak bunun için dua etmek. Ama nasıl bir dua? Hani elimizi açıp dua etmek değil, fiili dua. Yani hastalığımızın çaresini
aramak.
Bu tıbbi bir takım yöntemler, aslında bunlara da biz dua diyoruz. İstemek. Fiilen onun sıhhatimize kavuşmak için gereken yollara başvurmak anlamında, öncelikle sağlığımızın kıymetini bilmek ki hani insana en değerli varlık olan Allah'ın vermiş olduğu en büyük nimet yaşamak nimeti. İnsan olarak yaşamak için de o hayatı imar edebilmek için, yeryüzünün halifesi olan insani görevlerimizi yerine getirebilmek için sağlıklı olabilmek temel şartlardan birisi. Hı hı. Onun için bizim sağlık olmazsa olmazımız, zaten dinin temel esaslarına baktığımız zaman Kur'an'dan çıkan 5 temel esas, korunması gereken 5 temel görenden ilki canın muhafazasıdır. Canın içerisinde sağlık da girer. İşte canın muhafazası, dinin muhafazası, malın muhafazası, neslin muhafazası diye devam eder. 5 temel özelliğin en temelinde candır. Can olmadan, sağlık olmadan, hayat olmadan diğerlerinin de hakkıyla yerine getirilmesi zaten mümkün değil. Onun için bizim olmazsa olmazımız öncelikle canımızın muhafazası, onun bir emanet bilinciyle yerine getirilmesi, sağlığımızın kıymetini bilmek, hastalıkla karşılaştığımız zaman da tedavi yollarına başvurmak. Birer adım adım yani. Sağlık, sağlığın muhafazası, olmadığı zaman da tedavi ve tedavi yollarına başvurmak yine bizim Müslüman olarak bize emanet olarak verilmiş olan bedenimize karşı görevlerimizden birisi.
Bedenimize karşı görevlerimizi yerine getirmek zorundayız. Tabii. Çünkü sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Hani sağlık olsun deriz ya, öyle çok basit olarak kullanırız ama gerçekten düşünüldüğünde hastalık anında o sağlık olsun kelimesi daha da büyük değer kazanmaya başlar ruhumuzda ve o sağlığın gelmesini gerçekten çok büyük bir arzuyla isteriz ve dua ederiz sizin dediğiniz gibi.
Bir tane hadis-i şerif var o konuda. Sizden diyor Efendimiz, kim huzuru yerinde bedeni sağlıklı ve günlük yiyeceği de yanında olarak güne başlarsa sanki dünyalar ona bağışlanmış gibidir. Yani bu kadar, bu nimetlerin kıymetini bilin diye bir uyarı var orada. ama bunun tabii ki bir de hastalık boyutu var. Hastalıklara karşı da nasıl yapabileceğimiz, nasıl davranabileceğimiz ve öyle hastalıklar var ki işte organ bağışı da başka bir tedavi olmadığı zaman alternatifsiz olarak bizi bu noktada tedaviye götüren başka bir yola götürmüş oluyor. Evet. Orada bir Müslümanın görevi nasıl olacak? Bu hani önceki haftalarda tıbbi açıdan bu konuyu ele aldığınızdan bahsettiniz. Şimdi organ bağışında işte tamamen sağlık için yapılan bir şey. Bu evet. Hayati bir mesele. Alan insan, veren insan, insandan insana bir şey söz konusu olduğu zaman bu konunun hem dini, hem ilmi, hem tıbbi, hem ahlaki boyut var. Çünkü insan, her iki tarafında insan olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Onun için tıbbi boyut var, evet, ama dini boyutu da önemli. Din buna ne diyor? Hangi açıdan bakıyor? Bizi destekliyor mu? Yoksa yasaklıyor mu? Bütün bunları bilmek de aslında insanların kafasındaki bir takım sorunların gitmesi açısından çok önemli.
Bazen çünkü huzursuzluk duyuyor insanlar. Evet. Acaba hani ben organlarımı bağışlıyorum ama doğru mu yapıyorum diye.
Evet, bunun da iyi bilinmesi gerekiyor. Şimdi bunun aslında dini, ilmi, tıbbi ve hukuki şartları yerine getirildiği zaman bir insanın hani candan cana yapılan en güzel sadakadır deniliyor. Çünkü canınızdan veriyorsunuz. Evet. Karşı tarafında en büyük eksikliğini gideriyorsunuz. Ve onun için şartları yerine getirilirse, diğer hani hem dini, hem tıbbi, hem ilmi, bütün şartlar, ahlaki şartlar yerine getirilirse bir insanın verebileceği en güzel sadaka. Sadaka bizim Rabbimize karşı doğruluğumuzu destekler. Hani biz biraz sadakayı çok dar kapsamda düşünüyoruz. Birinin işte maddi bir ihtiyacını karşılamak gibi. Aslında sadece maddi ihtiyacını karşılamak değildir sadaka. Sadaka öncelikle benim Rabbime karşı doğruluğumun bir göstergesidir. Ona karşı sadakatimin bir göstergesidir. Onun bana verdiklerine benim hangi gözle baktığımın bir göstergesidir. Bana verdiklerinin hepsi bir emanetse ben bu emaneti en güzel şekilde nasıl değerlendirebilirim? Ve bir gün bu hayat sona erdiği zaman da bu organlarımla bir başka insanın canına can katabilir miyim? Hediye, yani yapabileceğim en güzel şey bu aslında. Bunu yapabilmektir aslında organ bağış. Onun için şartların, hani ayet-i kerimede der ki kim bir haksız yere bir cana kıyarsa, Allah göstermesin, haksız yere bir cana kıyarsa bütün insanlığı yok etmiş gibidir. Kim de bir insana hayat verirse bütün insanlığa hayat vermiş gibidir. Ya, Maide suresinde. Aslında bu ayet çevresinde, evet, çerçevesinde düşündüğümüz zaman da yapılan şeyin ne kadar önemli olduğunu bizim için gösteriyor. Burada daha çok insanlarımızın kafasında hani şey vardır, böyle çok şey düşünülür. Bu çünkü insan tek boyutlu bir varlık değil. Bizim için hayat sadece dünyayla sınırlı değil. Hayat dediğimiz zaman dünyayı ve ahireti içine alıyor. Sahip olduğumuz her şeyin Allah'ın bize verdiği bir emanet olarak görmemiz, yaptığımız her şeyden hesaba vereceğimiz düşünceleri insanları bu noktada biraz hassas düşünceye sevk ediyor. Acaba verdiğimde işte o insan benim verdiğimle bir günah işlerse o ben mi sorumluyum? Aslında sorumluluk tamamen iradi bir şey.
Tabii.
O verdiğimiz şey alet.
Evet.
Biz ona ve burada o organ bağışında karşımızdaki insanın Müslüman mı, gayrimüslim mi, günahkar mı, değil mi, bunları yapmak da bize düşmez. Biz bir insana iyilik yapıyoruz. Bizim düşüncemiz başka bir şey. Bir insana zorda kalmış, değil mi, darda kalmış, sıkıntıda kalmış bir insana bir hayat, hayatınız devam ettirebilmesi için ya da daha sağlıklı devam ettirebilmesi için ona bir kapı açmak. Ki dinimizin böyle bir şeyi desteklememesini zaten düşünemeyiz. Yani hayatı
bu kadar insanların birbirini sevmesini öngören
bir din için. Tabii. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse diyor. Şimdi kim bir Müslümanın ya da bir insanın sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir. Yani yaşamsal, hayati bir organdaki sıkıntı galiba bir insanın en büyük sıkıntılarından. Tabii. Bundan daha başkası yoktur. Sağlık olmayınca diğerlerinin de kıymetinin olabilmesi zaten mümkün değil. Onun için bu gözle bakmamız gerekiyor ve bunu düşünürken de işte hastane kapılarında bekleyen insanları düşünmemiz gerekiyor. Hani güzel bir ses, hayırlı bir haber, o bekleyen insanların da kendimize onların yerine koyarak o empatiyi de kurduğumuz zaman insan bunun gerçekten bir insanın yapabileceği en büyük sadaka, Rabbine karşı yapabileceği en büyük sadaka olduğunu da görmemiz bizim bunu yapmamızı belki de kolaylaştırması açısından bizim için önemli olacaktır.
Evet, ve hatta doktorumuz demişti ki bağışlanan bir kişinin 8 ayrı cana can kattığını biliyor muydunuz demişti. Yani sadece tek bir organımızı bağışlamıyoruz organ bağışı yaptığımızda. 8 ayrı bedene 8 farklı organımız ulaşıyor ve 8 ayrı insan aslında o sadakayı almış oluyor.
Ne kadar güzel bir şey. Hani doğan her nefes alarak doğduğumuz her günde insanın her bir organı için sadaka gereklidir diyor Peygamber Efendimiz. Oradaki sadaka hani her bir organ için 3 lira 5 lira vermek değil. Onunla yapabileceğin güzel şeyler, insanlık adına yapabileceğin güzel şeyler. Ve burada karşımızdaki insanın kim olduğu önemli değil. Sonuçta Allah'ın mükerrem kıldığı, yeryüzüne halife olarak gönderdiği, biz insanoğlunu mükerrem kıldık diyor, en güzel şekilde yarattık diyor. Biz sadece bu düşünceyle veriyoruz. Ve bir insanın, ve karşılık da yok bakın. Evet. Hani bu hayattaki bir insandan bir insana da olabilir. Ya da işte beyin ölümü gerçekleşmiş, hani öldükten sonra da olabilir. Bu sadakanın güzelliği bir de karşınızdakinden hiçbir şey beklentiniz de yok.
İyiliklerin en güzeli
aslında. En güzeli, yani hiçbir beklentiniz yok. Sadece Allah rızası için karşınızdaki bir insanın sıkıntısını gidermek. Onun bu şifayı veren Allah'tır ama ben insan olarak ne yapabilirim? Bu noktada yapabileceğimiz en büyük güzelliklerden birisi. Onun için bütün dinlerin temeli insana ve insana değer vermekse... Şartlar yerine geldikten sonra...
Hemen o şartları da çok kısa anlatalım.
O şartlar
anlatalım.
Ne? Birincisi işte tıbbi olarak beyin ölümünün gerçekleşmesi. Veren kişinin rızasının olması. Bu ya da eğer ölüm gerçekleşmişse onun birinci derecedeki yakınlarının rızasının olması gibi şartlar. Ya da doktorların bu noktadaki görüşleri yine bizim için temel. Çünkü bu sadece din adamlarının, din alimlerinin tek taraflı verdiği bir şey dediği. Dini, ahlaki ve ilmi olarak hepsinin bir arada vermesi gereken bir karar. Tabii ki veren kişinin hani canlıdan canlıya verilecek organlar da var, bir takım organlar da var. Orada birinci derecede verdiğim zaman veren kişiye zararının olmaması.
O da çok
yani
önemli.
Önce birinci derecedeki tabii. Hayati şey verdiğim zaman bu tamamen benim hayatımı kaybetmeme ya da
ileriki yıllarda çok büyük zarar görmeme
ki onlar,
neden
işte
olursa
bütün bunlar yerine getirildikten sonra şartlar yerine getirildikten sonra işte dini, ahlaki, ilmi olarak şartlar yerine getirildikten sonra bu insanlık adına yapılabilecek en güzel hediye, en güzel bağış. Toprak olarak gidecek organımızla bir insanın hayat bulması ki öldükten sonra zaten bizi Rabbimizin tekrar toprağa da karışsak tekrar diriltecek. Öldükten sonra bizim için bir hayat
çünkü
söz konusu.
Ruh önemli.
Tabii ki önemli olan Rabbimiz nasıl ki bizi bir işte bir hayvan yiyip ya da ateşte kül olabiliyorsak hani kazalarda bir takım şeylerde bu bizim tekrar dirilmemize engel mi? Hayır. Bizim inancımız öldükten sonra tekrar Rabbimizin bir başkasına organ vermiş olmamız da bizim tekrar dirilmemize engel değil. Ya da bizim bir organı verdiğimiz zaman o insanın o organla yanlış bir şey yapması sorumluluk tamamen iradeye ait bir şey. Organla bağlantılı değil. Organımız bizim orada alet.
Evet.
İrade yapılırsa güzellik bizim niyetimizde zaten karşımızdakinin bu işle yanlış yapması değil zaten. Biz tamamen başka niyetle yapıyoruz. O karşıdakinin kendi sorumluluğuna kalmış bir şey.
Son cümle olarak da organlarını bağışlayan kişinin yakınlarına sözünüz olur mu?
Organlarını bağışlayan kişinin yakınına derken...
Hani dedik ya onlarda da sorumluluk var. Çünkü... Ben organlarımı bağışlarım ama ben öldükten sonra belki yakınlarım, birinci derece yakınlarım buna karşı çıkabilir. O durumda da çünkü
aslında
şartlar sağlanmış olmuyor.
Kişi kendi kararını verdikten sonra yakınlarında da o kendi kararını veren kişinin bu kararına saygı duymaları gerekir. Bu kendileri için de hani bazen organ bağışlayan kişinin akrabalarıyla onların iletişimini görürüz. Yani o geride kalanlar için de bambaşka bir şey, sevinç kaynağı oluyor. Hı hı. Rabbim inşallah öncelikle sağlıklı, mutlu bir hayat sürebilmeyi, vücudumuzun, bedenimizin kıymetini bilerek bir hayat sürmeyi ve bunun da bir insanlık görevi olduğunu, yani bunun candan cana verilen bir sadaka olduğunu bilerek bu bilinçle devam etmeyi, Rabbim cümlemize ona göre hareket etmeyi nasip eylesin.
Çok güzel ifade ettiniz değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. 3-9 Kasım tarihleri arası organ bağışı haftası ve farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz biz de programımızda. Sizin vesilenizle de dini yönünün güzelliğini konuşmuş olduk. Tekrar teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ankara Valiliği İl Müftülüğü, Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle geldik sevgili dinleyicilerimiz hem programımızın hem de haftanın sonuna. Hepinize güzel bir hafta sonu tatili diliyoruz. Hayatın Sesleri programından şimdilik veda ediyoruz ama pazartesi saatlerimiz 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz.
Hayatın Sesleri.